Ayrım 3.
Eylemciler eylemlerinin sorumluluğunu üstleniyor. Devlete, biz meşru bir şey yapıyor, kayıpları arıyoruz. Bu nedenle bizi zaten yargılayamazsınız mesajı veriyorlar. Birçok kez gündeme gelen gözaltılara rağmen, bildiğim kadarıyla eylemcilere dava açılamamış olması, burada vurgulanması gereken önemli bir olgudur. Kamu vicdanına seslenen, meşru zeminde kalmaya dikkat eden bir sivil itaatsizlik eyleminin, kitaplarla ve türkülerle çoğalabileceğinin ve zamanla kazanılabileceğinin çok etkili bir örneğidir Cumartesi Anneleri. Eylemde sivil itaatsizliğin diğer unsurları olan ciddi bir haksızlığa, yaşama hakkının ihlaline, karşı olma, şiddetin reddedilmesi gibi unsurları içinde barındırdığı ise tartışılmayacak kadar açıktır. Sivil itaatsizlik eylemi, eylemcilerin başka çıkar yol kalmadığını hissettikleri anda başvurdukları bir zorunluluk eylemi. Çoğunluğa kamu vicdanına yapılan bir çağrıdır. Eylemciler devleti protesto ediyor, ancak bunu devletin alışkın olduğu dille, yani şiddetin diliyle değil, barışın diliyle yapıyorlar. Kendini esas olarak şiddete göre düzenlemiş olan devlet, barışın dili karşısında kekeliyor ve kışkırtmalara girişip eylemleri terörize etmeye çalışıyor. Ancak barışın dilini konuşanlar, devletin bu kışkırtmaları ve zorbalıkları karşısında dillerinden ödün vermezlerse ve bu dili toplumun en geniş kesimlerine yaygınlaştırabilirlerse kazanan tüm toplum olacak. Murat Paker, A.G.Y. Sivil itaatsizlik, farklı olana tahammülü savunan bir kültürün, daha adil bir siyasal yapının yaratılmasında yapıcı, kurucu bir işlev üstlenecektir. Derleme ve yazılar üzerine. Derlemeye alınan metinlerin hepsi Hannah Arendt'in ikinci yazısı, diktatörlük dönemlerinde kişisel sorumluluk bir yana bırakılırsa, başka derlemelerde yayınlanmış yazılardır. Bu anlamda benim yaptığım esas olarak derlemelerden bir derlemedir. Birinci yazı Toreo'nun, yazı sivil itaatsizlik konusunda yazılmış ilk metin olarak değerlendirilir. Toreo yazısında Meksika'ya karşı haksız bir savaş sürdüren ve kölecilik yapan Amerikan devletine karşı direnmek gerektiğini savunuyor. İkinci metin Rawls'ın Adalet Teorisi adlı kitabından alındı. Rawls burada birçok teorisyence klasik olarak değerlendirilen bir sivil itaatsizlik teorisi sunuyor. Üçüncü metinde Hannah Arendt, Rawls'tan belli ölçüde farklı bir yaklaşım sunmakta ve sivil itaatsizliğin Amerika'ya özgü bir olgu olduğunu savunmaktadır. Habermas'ın, Dworkin'in ve Hans Sanner'in yazıları esasla Avrupa'da nükleer füzelerin konuşlandırılması ve nükleer santrallere karşı yapılan protesto eylemlerinden yola çıkan 80'li yıllarda yazılmış metinler. Habermas söz konusu olaylardan yola çıkarak meşruiyet ve yasallık ikilemini çoğunluk kuralının uygulanış biçimini tartışırken Dworkin Habermas'ı eleştiriyor ve çatışan tarafların ikisi içinde geçerli olduğunu savunduğu bir sivil itaatsizlik teorisi oluşturmaya çalışılıyor. Hans Sanner ise daha çok İsviçre'deki gelişmeleri söz konusu ederken demokrasinin çöküş dönemlerinde sivil itaatsizlik eylemlerine girişilip girişilemeyeceği ve diktatörlüklerde insandan ne tür bir sorumluluk beklenebileceği konusunda düşüncelerini açıklıyor. Hannah Arendt'in ikinci metni ise tümüyle diktatörlük dönemlerinde kişisel sorumluluk konusunu tartışıyor. Hitler rejimini konu edinen Arendt'in yazısını, diğer ucu yani demokrasinin karşıtı olan durumu, sivil itaatsizliğin gündeme getirilemeyeceği koşulları söz konusu ettiği için kitaba almayı uygun gördüm. Yazının ayrıca insandan her koşul altında beklenebilecek asgari sorumluluk konusuna önemli bir açılım sunduğunu düşünüyorum. Son iki yazı esas olarak yaşanan pratiği aktaran yazılar. Martin Luther King, Birmingham cezaevinden meslektaşı din adamlarına yazdığı mektupta içinde yer aldığı yurttaş hakları hareketinin eylemlerinin neden haklı, meşru olduğunu anlatıyor. Johann Galtung ise Gandhi hareketinin çatışmalara yaklaşımını ve bu yaklaşımın Batı'nın sorunlara yaklaşımıyla olan farklarını tartışıyor. Teşekkür. Çevirisini bitirdikten sonra Habermas'ın makalesinin Hayrettin Ökçesiz tarafından çevrildiğini öğrendim. Bakınız, Jürgen Habermas, Sivil İtaatsizlik, AFA Yayınları, Haziran 1995 İstanbul. Ancak tartışmanın bütünlüğü açısından önemli bulduğum için yazıyı gene de kitaba almayı uygun gördüm. Ökçesiz'in çevirisinden daha iyi oturduğunu düşündüğüm birkaç kavramı kendi çevirime aldım. Toreo'nun yazısı daha önce Vedat Günyol tarafından Haksız Yönetime Karşı başlığıyla Türkçe'ye çevrilerek 1963 yılında yayınlanmış. Bu yazının Hayrettin Ökçesiz'in Sivil İtaatsizlik adlı kitabında aktardığı bölümlerini de kendi çevirimle karşılaştırdım ve yararlandım. Hayrettin Ökçesiz ve Vedat Günyol'a teşekkür ediyorum. Yardımları için ayrıca arkadaşlarım Andre Amon, Sebastian Hefti, Ahmet Ersoy ve Merih Taymaz'a teşekkürler. Devlete karşı itaatsizlik görevi üzerine. Henry David Thoreau. En iyi hükümet en az yöneten hükümettir. Parolasını kendime düstur edindim. Bu amaca ulaşmak üzere daha hızlı ve daha sistemli çaba gösterilmesi beni çok mutlu eder. Böyle bir adımın atılması, gerçekleşeceğine inandığım ikinci adımın atılmasını da sağlayacaktır. En iyi hükümet hiç yönetmeyen hükümettir. Eğer insanlar olgunlaşırsa, bir gün sahip olunacak hükümet böyle bir hükümet olacaktır. Bir hükümet en iyi durumda yararlı bir araçtır. Ancak hükümetlerin çoğunluğu daima, zaman zaman da hepsi lüzumsuzdur. Daimi orduya yönelik ciddi ve de kabul edilebilir birçok itiraz sonuç olarak daimi hükümete karşı da yöneltilebilir. Daimi ordu, daimi hükümetin bir kolundan başka bir şey değildir. Halkın isteklerini yerine getirmesi için seçtiği bir hükümet, halkın herhangi bir şekilde müdahalesine fırsat kalmadan kolayca kötüye kullanılıp kirletilebiliyor. Bunun en iyi tanığı bugün Meksika'da yapılan savaştır. Amerika ile Meksika arasında 1846-48 yılları arasında sürdürülen savaş sonucu, bugünkü Teksas, Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona ve New Mexico eyaletleri Amerika'nın eline geçmiştir. Almanca çeviriye dipnot. Az sayıda bir insan grubu daimi hükümeti halkın baştan desteklemeyeceği bir davanın aracı olarak kullanıyor. Amerikan hükümeti kendisini güç kaybına uğramadan gelecek nesiller için devam ettirmeye çaba harcayan, ancak her an inandırıcılığını yitiren bir gelenekten, hem de uzun bir geçmişi olmayan bir gelenekten başka nedir ki? Bu hükümet bir insanın canlılığına ve enerjisine bile sahip değil. Çünkü tek bir insan bile onu kendi isteklerine göre yöneltebilir. Halk açısından bu hükümet gerçekten ateşlenmek istendiğinde paramparça olacak ahşap bir top gibidir. Ancak daha az gerekli olmasının nedeni bu değildir. İnsanlar bir hükümetleri olduğu yolundaki tasarımlarını tatmin etmek için tıkırtısını duyacakları, hükümet denen karmaşık bir makineye ihtiyaç duyarlar. Yani hükümetler bize insanların nasıl kolaylıkla aldatılabileceğinin, hatta tabii ki kendi çıkarları için kendi kendilerini bile nasıl aldatabileceklerinin örneğini sunuyorlar. İtiraf etmeliyiz ki çok etkileyici. Bu hükümet kendiliğinden hiçbir şeyi geliştirmedi. Olsa olsa önüne çıkan engelleri aşmak için yaptı bunu. Bu hükümet ülkenin özgürlüğünü korumuyor, batıyı yerleşime açmıyor, eğitmiyor. Şimdiye kadar yapılan her şeyi Amerikan halkının karakterine içkin özelliklere borçluyuz. Hükümet engel olmasa bu halk daha çok şey yapmış olurdu. Hükümet insanların birbirlerini rahat bırakmalarını sağlayabilecek bir araçtır ve yararlılığı belirtildiği gibi yönetilenleri rahat bıraktığı ölçüde artar. Peki gerçekte durum nasıldır? Ticaret ve ekonomi lastik gibi esnek olmasaydı, yasa koyucunun sürekli olarak yollarına çıkardığı engelleri aşamazdı. Bu insanlar kısmen de olsa niyetlerine göre değil, sadece yaptıklarının sonuçlarına göre yargılansalardı, demir yollarına engeller koyan eşkıya ile birlikte cezalandırılmayı hak ederlerdi. Ben her koşul altında hükümetin her türüne karşı çıkan insanların ağzıyla değil, somut konuşmak istiyorum. Hemen şimdi hükümetin lağv edilmesini değil, ancak hemen şimdi daha iyi bir hükümet istiyorum. Herkes ne tür bir hükümete saygı duyabileceğini söylemelidir. Bu, öyle bir hükümete ulaşmanın ilk adımını oluşturacaktır. İktidar halkın elinde ise, bir çoğunluk yönetiminin oluşabilmesinin ve iktidarda kalabilmesinin pratik nedeni, bu çoğunluğun doğruyu yapması ya da azınlığa karşı adil olması değil, basitçe fiziki olarak en güçlü olmasıdır. Ancak çoğunluğun mutlak hakimi olduğu bir hükümet adil, hatta insanların bu kavramdan anladıkları kadar bile adil olamaz. Doğrunun ve yanlışın ne olduğuna çoğunluğun değil de vicdanın karar verdiği bir hükümet sistemi olamaz mı? Çoğunluğa da örneğin yararlılık kuralının geçerli olduğu alanlarda karar hakkı verilebilir. Yurttaş vicdanını bir an için ya da bir nebze olsun yasa koyucuya devretmeli midir? Eğer devretmeli ise her insanın neden bir vicdanı vardır? Bence önce insan, daha sonra uyruk olmalı ve yasaya değil adalete saygıyı esas almalıyız. Üstlenmeye hakkım olan tek sorumluluk, her zaman doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmaktır. Kitlelerin vicdanı olmadığı haklı olarak yeterince söylendi. Ama vicdanlı insanların oluşturdukları topluluk vicdanlı bir topluluktur. Yasalar insanı bir zerrecik olsun daha adil hale getirmedi. Hatta yasalara duyulan saygı nedeniyle iyi niyetli insanlar bile her gün adaletsizliğin aleti oluyor. Yasaya duyulan bu anlamsız saygının genel ve bariz sonucunu cepheye giden bir askeri konvoyda görürüz. Albayı, yüzbaşısı, onbaşısı, eri, barutçusu ve her şeyiyle hayranlık uyandıracak bir düzen içinde, vadilerden ve tepelerden aşarak savaşa yürüyen bir konvoy. Ama isteyerek yürümedikleri, vicdanları ve akıllarıyla karşı çıktıkları bir şeyi yaptıkları için yürüyüş onları çok yorar ve kalp çarpıntılarına neden olur. Bunlar yaptıkları işin lanetli bir şey olduğundan eminler ve tek istekleri barış içinde yaşamak. Peki insan mı bunlar? Yoksa iktidardaki vicdansız bir adamın hizmetindeki hareketli piyonlar ya da fişekler mi? Savaş gemilerinin kalktığı bir limana gidinde bir denizciyi, sadece Amerikan hükümetinin yaratabileceği cinsten bir insanı, daha doğrusu Amerikan hükümetinin icra ettiği melun sanatın bir insandan yarattığı nesneyi görün. İnsana ait özelliklerin silik bir silüeti, bir gölge. Ayakta kefenlenmiş cenaze alayıyla silahların altına gömülmüş gibi, elbette sonu farklı da olabilir. Cesedini dalgalara taşırken ne cenaze töreni yapıldı ne cenaze marşı çalındı. Kahramanımızı gömdüğümüz mezarın başında bir tek asker bile veda atışı yapmadı. Yani insanların büyük bir çoğunluğu bedenleriyle devlete insan olarak değil, makine olarak hizmet ediyorlar. Bunlar daimi orduyu, milisleri, gardiyanları, muhafızları, jandarma birliklerini vesaire oluştururlar. Çoğunlukla ne bir yargıda bulunur ne de ahlaki bir duygu ifade ederler. Kendilerini ağaç ya da taş seviyesine indirirler. Belki de aynı şekilde hizmet verecek ahşap adamlar bile üretilebilirdi. Böyleleri bir kukladan, şekilsiz bir bez yığınından fazla saygı uyandırmazlar. Atlar ve köpeklerle aynı değerdedirler. Ama böyleleri geleneksel olarak iyi yurttaşlar olarak değerlendirilir. Diğerleri, yani milletvekilleri, politikacılar, avukatlar, papazlar, devlet memurları, devlete öncelikle kafalarıyla hizmet ederler. Ancak bunlar çok nadiren ahlaki ayrım yaptıkları için böyle bir şeye özel olarak niyetlenmeden şeytana da tanrıya da hizmet edebilirler. Sadece sınırlı sayıda kahraman, yurtsever, gerçek reformcu ve adam devlete vicdanlarıyla hizmet eder ve ister istemez de ona birçok konuda karşı çıkar. Böyleleri devletten genellikle düşman muamelesi görürler. Bilge bir insan sadece insan olarak yararlı olmak ister. Geçen rüzgarı durdurmak için deliği tıkayacak balçık olmak onun işi değildir. Böyle bir işi toprağın kendisine bırakır. Kimsenin mülkü olmayacak, kimsenin denetimine girmeyecek kadar ya da bu dünyada herhangi bir egemen gücün hizmetçisi ve de aracı olamayacak kadar yüce bir varlığım. Kendini tümüyle insanlara adayanlar onlara yararsız ve bencil gelir. Kısmen adayanlar ise yardımsever ve iyi insan olarak değerlendirilir. Peki bugünkü Amerikan hükümetine karşı nasıl davranılmalıdır? Cevabım, insanın utanç duymadan bu hükümetle işbirliği yapamayacağıdır. Aynı zamanda köleciliğin hükümeti olan bir kurumu bir saniye için bile kendi hükümetim olarak kabul edemem. Bütün insanlar devrim hakkını, yani tiranlığı ya da yetersizliği dayanılmayacak boyutlara ulaşan hükümete itaatten vazgeçip isyan etme hakkını kabul ediyor. Ama hemen herkes halihazırdaki durumun bu olmadığını söylüyor. Bunlara göre 75 devrimi döneminde durum buydu. Şimdi biri gelip bana hükümetin limana gelen belli yabancı mallara vergi koyduğu için kötü olduğunu söylese bunun için kalkıp gürültü çıkarmam. Çünkü bu mallar olmadan da yaşayabilirim. Bütün makinelerin belli bir ataletleri vardır. Ve bu atalet muhtemelen kötülüğü yok etmeye yeterlidir. Her halükarda böyle bir şey için gürültü çıkarmak büyük bir hata olur. Ancak bu atalet kendi aracına kavuşur, baskı ve talan organize edilirse böyle bir araca artık tahammül etmemeliyiz diyorum. Başka bir deyişle, kendisine özgürlüğün sığınağı yapan bir milletin nüfusunun altında biri köle ise ve bütün bir ülke haksız yere bir yabancı ordu tarafından ele geçirilip sıkı yönetim altında yaşatılıyorsa, orada artık onurlu insanların ayağa kalkıp isyan etmelerinin zamanı gelmiştir. Bu ödevi daha da acil hale getiren, istila edilen ülkenin kendi ülkemiz olmaması ama istila edenin bizim ordumuz oluşudur. Ahlaki sorunlarla ilgili tanınmış bir otorite olan Paley, eserinin Devlete İtaat Ödevi adlı bölümünde tüm yurttaşlık görevlerini yararlılık prensibine indirgeyerek şöyle diyor. Tüm toplumun çıkarları gerektirdiği sürece, yani karşısında direnilmediği ya da genel bir huzursuzluğa yol açmadan değiştirilemeyeceği sürece, daha uzun bir süre değil, var olan hükümete itaat etmek Allah'ın emridir. Bu ilke kabul edilirse direnişin haklılığına, bir tarafa tehlikenin ve öfkenin büyüklüğü, diğer tarafa başarı şansı ve maliyeti konup karşılaştırılarak karar verilebilir. Paley bu konuda herkesin kendisinin karar vermesi gerektiğini söylemektedir. Ancak görüldüğü kadarıyla Paley, yararlılık kuralının geçerli olamayacağı halkında tek tek insanların da neye mal olursa olsun haklıdan yana tavır almaları gereken durumları hiç düşünmemiş. Eğer ben boğulmakta olan bir adamın elindeki tahtayı çekip almışsam, bunu kendi boğulmam pahasına geri vermek zorundayımdır. Paley'in anlayışına göre bu uygunsuz bir davranış olurdu. Ama böyle bir durumda hayatını kurtaran kişi onu kaybedecektir. Bu halk, halk olarak varlığına bile mal olan, köleciliğe ve Meksika'da savaş yapmaya son vermelidir. Pratikte milletler Paley'in düşüncelerine uygun davranıyorlar. Ancak Massachusetts'in günümüzdeki krizde doğruyu yaptığına inanan kimse var mı? Perişan bir ülke, tam bir sahte sürtük. Eteklerini taşıtıyor, ruhu pislik içinde. Massachusetts'te reformlara karşı çıkanlar güneyli 100 bin politikacı değil, insanlıktan çok ticaret ve tarımla ilgilenen ve neye mal olursa olsun, kölelere ve Meksika'ya karşı adil olmayı reddeden 100 bin tüccar ve çiftçidir. Ben uzaktaki düşmanlarla değil, güneydekilerle işbirliği yapıp onlar adına konuşan, onları gerçekte ayakta tutan yakındakilerle savaşıyorum. Alışılmış biçimde kitlelerin olgun olmadıklarını söylüyoruz. Ancak az sayıda olanların çok sayıda olanlardan yaratılış bakımından daha iyi ve daha akıllı olmadıkları için durum bu kadar yavaş düzeliyor. Büyük çoğunluğun sizin kadar iyi olması değil, mutlak erdemin bir yerlerde var olması önemlidir. Çünkü böyle bir şey kitleyi sürükleyecektir. İlke olarak köleliğe ve savaşa karşı olan, ancak bunları ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmayan binlerce insan var. Kendilerini Washington'ın ya da Franklin'in çocukları olarak gören bu insanlar, elleri ceplerinde sakin sakin oturuyor, ne yapılması gerektiğini bilmediklerini söylüyor ve hiçbir şey yapmıyorlar. Onların nezdinde özgürlük sorunu, özgür ticaret sorununun arkasına geçiyor. Yemekten sonra rahat odalarında Meksika ile ilgili son haberleri mal fiyatlarıyla birlikte okuyor ve belki de bu haberle uykuya dalıyorlar. Bir soylunun ya da yurtseverin bugünkü fiyatı nedir? Bunlar zaman zaman tereddüte düşüyor, kederleniyor ve arada bir dilekçeler imzalıyorlar. Ancak ciddi ve etkili hiçbir şey yapmıyorlar. Bu insanlar hayır hah bir tutumla birilerinin bu belayı ortadan kaldırmasını, böylece üzülmelerine gerek kalmamasını bekliyorlar. Yaptıkları tek şey seçimlerde bir oy verip, ki bunun fiyatı yüksek değildir, yanlarından geçip giderken hafif bir baş hareketiyle adalete onay ve iyi dileklerini sunmak. Faziletli bir tek adama karşılık 999 fazilet hamisi var. Ancak bir şeyin geçici koruyucusu yerine gerçek sahibiyle pazarlık etmek daha iyidir. Bütün seçimler bir tür oyundur. Satranç ya da tavla gibi çok hafif ahlaki bir esintisi de olan, doğru ve yanlışla, ahlaki sorunlarla ilgili oynanan bir oyun. Tabii bu oyunda bahis de vardır. Ancak seçmen bahsiye hiçbir şey koymaz. Oyumu bana doğru geldiği biçimde kullanırım. Haklının üstün gelmesi için kendimi parçalamam. Bunu çoğunluğa bırakmaya hazırım. Burada görev asla usulen bir şeyi yapmanın ötesine geçmez. Hatta haklıdan yana oy kullanmak onun için bir şey yapmamak anlamına gelir. Bu sadece insanlara zayıf bir şekilde ilettiğiniz haklının egemen olması yolunda bir istektir. Akıllı bir insan adaletin gerçekleşmesini ne tesadüfe bırakır ne de çoğunluğun gücüne. Çünkü insan kitlelerinin davranışlarında erdemin etkisi sınırlıdır. Çoğunluk günün birinde köleliğin kaldırılması için oy verirse, bu kölelik artık onları ilgilendirmediği için ya da kölelikten artık onların oylarıyla kaldırılacak fazla bir şey kalmadığı içindir. O dönemin tek köleleri bunlar olacaklardır. Oyuyla özgürlüğünü teyit eden kişi, bu oyla köleliğin kaldırılmasını hızlandırabilir. Baltimore'da ya da Allah bilir nerede, başkan adayını belirlemek için bir toplantı yapılacağını duyuyorum. Bu öncelikle gazetecilerin ve meslekten politikacıların toplantısıdır. Peki orada alınacak karar bağımsız, zeki ve saygıdeğer bir insan için ne ifade edecektir? Hiç değilse böyle bir insanın bilgisine ve dürüstlüğüne güvenilemez mi? Yani az sayıda da olsa bağımsız oyunun varlığına güvenemez miyiz? Bu ülkede kongrelere gitmeyen çok sayıda insan yok mudur? Ama hayır, sözüm ona onurlu adamın tavır değiştirip ülkeden umudunu kestiğini görüyorum. Gerçekte ise ülkenin ondan umudunu kesmesi için çok daha fazla nedeni var. Ve hemen bu şekilde seçilmiş adayı destekleyeceğini açıklar. Bu işe yarar tek adaymış ve bununla kendisinin her tür demagojik amaç için işe yarar olduğunu kanıtlamış olur. Böyle birinin oyununun bizim ilkelerimizden habersiz bir yabancının ya da bir paralı askerin oyunundan daha fazla değeri yoktur. Çünkü bir adam gerçekten bir adamsa, komşumun söylediği gibi esen rüzgara göre yön değiştiremeyecek kadar kişilik sahibi olmalıdır. İstatistiklerimizde bir şeyler yanlış olmalı. Gösterilen nüfus çok fazla. Bu ülkenin her hektarına kaç adam düşüyor? Bir tane bile değil. Amerika'ya yerleşmek isteyen adamları çekebilecek iyi bir şey kaldı mı? Amerikalı toplu yaşama içgüdüsü, aleni kavrayış eksikliği, neşe saçan aptalca özgüveniyle bilinen bir mason biradere dönüştü. Dünyaya geldiğinde ilk ve asli meselesi düşkünler yurdunun iyi durumda olup olmadığını görmek ve pantolon giyecek yaşa gelmeden dul ve yetimler için fonlara para toplamak olan, kısacası yaşamaya ancak öldüğünde nezih bir şekilde gömülmesini sağlayacak bir sigorta kurumunun garantisiyle cüret eden birisi. İnsanın kendisini kötülüğün yok edilmesine adamak yolunda mutlak bir yükümlülüğü yoktur. Hatta bu kötülük çok devasa boyutlarda olsa bile. İnsan kendini uygun biçimde başka şeylere de adayabilir. Ancak herkesin haksız bir ilişkinin aracı olmama, konuya kafa yormak istemese bile böyle bir haksızlığa pratik olarak katılmama sorumluluğu vardır. Başka meşguliyetlere ya da düşüncelere kendimi veriyorsam, dikkat etmem gereken ilk şey, bunu başka birinin sırtından yapmamak olmalıdır. Onu kendi ilgisi doğrultusunda davranabilmesi için serbest bırakmam gerekir. Bakın ne büyük tutarsızlıklar yaşanıyor. Hemşerilerimden birkaçının şöyle konuştuklarını işitiyorum.